Ayrım 29. Sayfa 209. Yaşam düzeni. Yaşamını düzenli kılmak için öncelikle onun da onayı alınarak bir zaman takvimi hazırlanabilir. Bu takvim yatma kalkma saatleri, oyun, televizyon izleme ve ders çalışma saatlerini içerebilir. Düzeni bozduğu zaman ödün vermeksizin sözünde durmasında ısrar edilmelidir. Her an yalnızca tek bir şey, prensibi geçerli olmalıdır. Dişlerini fırçaladıktan sonra mutfaktan su getirmesi istenmemelidir. Benzer şekilde dersini çalıştıktan sonra ayakkabılarını boyaması söylenmemelidir. Her rica ya da beklenti tek tek ve aralıklarla yapılmalıdır. Çocukta organize olma becerisi geliştirilmelidir. DEHB yaşayan çocuklarda bu beceri yetersiz olduğu için bizim hiç fark etmeyeceğimiz küçük detayların arasında boğulur, asıl yapmaları gereken işi yapamazlar. Bu amaçla her nesne için bir yer belirlenmelidir. Çocuğa eşyalarını koyması gereken yer öğretilir ve hep aynı yeri kullanması istenirse zaman içinde düzene alışır. Örneğin çantasına ödevlerini koyması için renkli dosyalar yerleştirmek, bunların birinin üzerine okula gidecek, diğerine de eve gidecek yazmak organize olmasını kolaylaştırır. Çocuğun enerjisini boşaltabileceği ve doyum sağlayabileceği uğraşlar edinmesine olanak tanınmalıdır. Spor aktiviteleri ve ev işlerine yardım bu ihtiyacı karşılayabilir. İlköğretim çağındaki çocukların en çok 1,5 saat televizyon ve bilgisayar başında vakit geçirmelerine izin verilmelidir. Aksi takdirde bazı davranış ve dikkat sorunları ortaya çıkabilir. Anne babalar çocuklarının çok televizyon izlemesini engelleyemediklerini belirtiyorlarsa, çocuklarını suçlamadan önce kendi televizyon izleme saatlerini ya da çocuk eğitim yöntemlerini gözden geçirmelidirler. Her çocukta olduğu gibi DEHB yaşayan çocuklarda da düzenli beslenme şarttır. Özel bir beslenme değil, düzenli ve dengeli bir beslenme sistemi olmalıdır. Çocuğa iyi bir kahvaltı hazırlanmalı ve doğal yiyecekler yemesine dikkat edilmelidir. Bazı araştırmalar kimyasal katkı, boya, gluten ya da kazein gibi maddelerin hiperaktif belirtileri artırdığını ileri sürmektedir. Bu çocukların çoğunda iştahsızlık görülür. İlacın yemeklerden sonra alınması sağlanarak bu yan etki minimum düzeye indirilebilir. Eğer çocuk ilaç saatlerinin ayarlanmasına rağmen iştahsızlık problemi yaşıyor ve kilo kaybediyorsa doktorla iletişime geçilmelidir. Bu çocuklar geceleri uyumakta zorlandıkları için yatma zamanını ertelemeye eğilimlidirler. Ancak sürekli hareket halinde olduklarından akranlarına oranla uykuya daha çok ihtiyaç duyarlar. Her gece aynı saatte yatmaları sadece yeteri kadar dinlenmelerini değil, düzen ve istikrarı sağladığı için de yararlıdır. Disiplin. Çocuğun öfke ve saldırganlığını kontrol etmeyi öğrenmesi açısından aile üyeleri uygun bir model olmalı, disiplin uygularken fiziksel cezalardan ve saldırganlıktan kaçınmalıdır. DEHB'li çocukları suçlayıcı ve otoriter bir tutum içine girmek, çocukların düzensizliği ve dikkatsizliğini giderek artırır. Çok dikkatsizsin. Sana 40 kere söyledim, hala dikkat etmiyorsun. Önüne bak. Gibi cümleler çocuğun dikkatini toplamasına yol açmadığı gibi kendine güvenini zedeleyerek çocukta yetersizlik ve beceriksizlik duygularına yol açar. İletişim sorunlarının büyük bir kısmı uygun yaklaşımı sergilememekten kaynaklandığı için etkili iletişim becerileri kullanılmalıdır. Belki de 40 kere söylediğiniz halde yapılmayan bir şeyi başka türlü söylemeyi denemelisiniz. Hangi yöntemin sizin ve çocuğunuz için uygun olduğunu araştırarak, danışarak, deneyip yanılarak bulabilirsiniz. Çocuğa seçenekler sunmak, şu ya da bu şekilde yapılmasında sakınca olmayan işlerde çocukların tercihte bulunmaları için fırsatlar oluşturmak, içsel güdülenmeyi artıracaktır. Bu çocuklara dikkat çekecek yollarla talimat verilmelidir. Çok monoton bir ses tonuyla talimat verildiğinde çocuk bunu önemsemeyebilir. Talimat verirken dikkatini çekmek için göz kontağı kurmak, sakin ve ciddi bir şekilde konuşmak işe yarayabilir. Bağırmak çocukta talimatın anlamına değil, sesin yüksekliğine odaklanmaya yol açar. Çocukla ilgili olumlu bir algı geliştirilmelidir. Olumlu düşünmek hem anne babanın hem de çocuğun pozitif enerjisini artıracaktır. Başarı üzerinde zekadan çok duygusal enerjinin etkili olduğu akılda tutularak çocukla ilgili olumlu düşünmek çocuğun gelişimini hızlandırmada en önemli noktalardan biridir. DEHB'li çocuk çevresindeki yetişkinleri çok yorduğu için zaman zaman anne babalar ne yaptıklarının farkında olmayabilir. Çocuğun iyi olması için öncelikle anne babanın iyi olması gerekir. Anne baba kendini korumazsa daha çok yorulur ve sinirlenir. Sonuçta hem anne baba hem de çocuk zararlı çıkar. Bu nedenle anne babanın kendine dinlenme fırsatı yaratması çok önemlidir. Çocuğun DEHB ile ilgili mümkün olduğunca bilgi sahibi olmasına çaba harcanmalıdır. Çocuk DEHB ile ilgili ne kadar çok şey bilirse, tedavisini kendi ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde o kadar iyi yapılandırabilir. Kurallar. Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun kurallar konmalıdır. Bu kurallar tutarlı, uygulanabilir ve denetlenebilir olmalı ve kesinlikle uygulanmalıdır. Çocuğun yemek yeme, yatma, oyun ve çalışma saatleri düzenli olmalıdır. Bu tür düzenlemeler çocuğun uyumunu kolaylaştırır. DEHB yaşayan bir çocuk davranışlarının doğruluğu hakkında net bir karara varamadığı için makul ölçüdeki kurallar çocuğa dış dünyaya ait davranışları öğretir. Çocuğun kuralları öğrenmesi zaman alabilir. Öğrendiğini sandığı durumlarda bile kuralları unutması veya dürtüsel bir davranışta bulunup öğrendiklerini göz ardı etmesi mümkündür. Bu süreç yorucudur. Ancak istikrarlı olmak başarıyı sağlar. Çocuğun anne babasının ne tepki vereceğini önceden tahmin edememesi davranış değişimini engeller. İyi ya da uygun olmayan davranışlara yanıt verme konusunda tutarlı olmak, hemen değil ama 1-2 hafta içinde değişimlerin başlaması ve birkaç hafta içinde de sonuçların belli bir bütünlüğe ulaşmasıyla kendini gösterir. Kısa molalar DEHB yaşayan çocukların kontrolü ele almaları için çok yararlıdır. Ama disipline etmenin etkin bir yolu değildir. DEHB yaşayan bir çocuğun köşeye gitmesini ve oturup 10 dakika boyunca ne yaptığını düşünmesini istemek işe yaramaz. Çünkü bu çocukların dikkatlerinin sabitlendiği süre saniyelerle ölçülüdür. Bu yüzden çocukların oturup sakinleşmeleri için 2 dakikayı geçmeyecek şekilde zaman tanınabilir. Ödül ve ceza. Genellikle bu çocuklar çok hata yaparlar. Dikkatin sadece çocukların üstünde olması sürekli sık sık cezalandırılmalarına yol açar. Cezalar, davranışının sonucuna katlanmasını sağlama, ara verme, küçük bir ödülü iptal etme gibi son çözüm olarak kaçınılmaz olabilir. Ancak bunların her zaman ödüllerle birlikte kullanılmasına dikkat edilmelidir. Herkes tarafından çok eleştirildikleri ve sürekli olarak nasıl hatalar yaptıkları vurgulandığı için öz saygıları zedelenebilmektedir. Anne babaların çocuğun olumlu yönlerini ön plana çıkarmaları, her zaman gerekli ilgi ve sevgiyi göstermeleri, küçük şeyler de olsa doğru davranışlarını vurgulayarak cesaretlendirmeleri, öz saygılarının gelişimi ve kendilerine güvenleri açısından çok önemlidir. Bu çocuklar ödüllendirilmeye diğer çocuklardan daha fazla ihtiyaç duyarlar. Verdiğiniz ödül türünden ziyade övgü, fiziksel yakınlık, özel bir yiyecek, ekstra ayrıcalık, zamanlama daha önemlidir. DEHB'li çocuklar sabırsızdır ve bir işi yaptıktan hemen sonra geri bildirim beklerler. Önemli olan ödülün davranışın peşi sıra gelmesidir. Örneğin çocuk başka şeylerle ilgilenmeden 15 dakika boyunca ödeviyle ilgilendiyse, ödüllendirmek için akşam yemeği beklenmemelidir. Kullandıkları araç gereçleri kötü kullandıkları ve sıklıkla kaybettikleri için her kaybettiklerinde yenisinin alınması pekiştirme rolü oynar ve kaybetme sıklıkları da giderek artar. Ayrıca niçin kaybettiklerinin sorulması da bu oranı artırabilir. Bu noktada yeni bir eşyanın alınması için kendi harçlığından para biriktirmesi, İşini görebilen ama daha ucuz olanının tercih edilmesi, kaybettiği eşyanın yokluğundan doğacak sıkıntılı duruma bir müddet katlanmasına izin verilmesi işe yarayabilir. Ceza uygularken çocuğun cezayı seçmesine fırsat tanınabilir. Bu akşam televizyon mu seyretmezsin, yoksa yarınki yaş günü partisi mi iptal olsun? Çocuk en hafif olanı seçecektir. Burada önemli olan canını yakmak değil, yaptığı hatalar konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktır. Ders çalışma. Bu çocuklar ilgi duydukları konuya yoğunlaşmakta güçlük çekmezler. Nelere ilgi gösterdiklerini belirleyip bu konularla akademik konuları birleştirmeye çalışmak eğitimleri için önemlidir. Bu konuda okuldaki psikolojik danışmandan bilgi alınabilir. Dikkatleri çok çabuk dağıldığı için ders çalışma ortamları çok iyi düzenlenmelidir. Çalışma odası dağınık olmamalı, iyi aydınlatılmalı ve havalandırılmış olmalıdır. Çalışma masası sadece çalışma için kullanılmalı, yemek yeme, oyun oynama gibi etkinliklerde kullanılmamalıdır. Yapılacak iş çocuğun dikkatini toplama süresine uygun olmalıdır. Masa başında geçirdikleri zamanın çok küçük bir bölümünü verimli kullandıkları için çalışmaya başlamadan önce mutlaka çalışma programı yapılmalı, çalışma süresi ve konular küçük bölümlere ayrılmalıdır. İşlerin mümkün olduğunca küçük parçalara bölünmesi, çocuğun dikkatini kısa sürelerle de olsa belirli konulara yoğunlaştırmasını kolaylaştırarak başarılı olma şansını artırır. Örneğin çocuğun yazması gereken 2 sayfalık ödevi varsa, birinci paragrafı yazdıktan sonra mola verilebilir. Çocuğun öğrenme sürecinde kendine yeni yöntemler belirlemesine yardımcı olunabilir. Örneğin oturup 20 kelimeyi ezberlemek için çalıştırmak yerine büyük bir kartona kelimelerden 10 tanesini yazmasını, sonra da bu sözcüklerin resmini çizmesini istemek, çalışmayı keyifli hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Çocuğun öğrenmesine yardım olmak için yaratıcı yöntemler düşünülürken onun yetenekleri de dikkate alınmalıdır. Yapboz, resim eşleştirme, kitap okuma gibi hem dikkat süresini ve yoğunluğunu artıracak hem de eğlendirecek etkinliklerden yararlanılmalıdır. Çocuğun öğretmeni ile işbirliği yapılmalıdır. Anne babalar endişelerini öğretmenle rahatça konuşabilmeli, öğretmen de uygulayacağı bireysel eğitim planı için ailenin görüşünü almalıdır. Okulda uygulanan eğitim planı evde aile tarafından desteklenmelidir. Öğretmene öneriler. Çocukla ilgili gözlemlerin ilk elden sağlanması, psikolojik danışmanın haberdar edilmesi ve çocuğun desteklenmesi konusunda sorumluluk alınmalıdır. DEHB'li çocuklar genellikle okula başladıktan sonra teşhis edilirler. Bunun başlıca nedeni anne babaların kendi çocuklarına alışmaları sonucu birçok davranışın onlara olağan görünmesidir. Çoğunlukla öğretmenler DEHB'li çocukları fark edip tanı sürecini başlattıkları için DEHB konusunda çok temel bazı bilgilere sahip olmalıdırlar. Öğretmenler tanı sürecinin ilk halkalarından biri olmakla beraber DEHB'li çocuklar hakkında her şeyi bilmek zorunda değildirler. Türk eğitim sisteminde yer alan müfredat içerikleri, dikkat yetenekleri bakımından çan eğrisinin ortasındaki çocuklara göre düzenlenmiştir. Ortalamanın biraz üzerindeki ve biraz altındaki çocuklar okulda genel olarak problem yaşamazlar. Öğretmenlerin ders anlatırken dikkat bozukluğu olan çocukların da içinde bulunduğu ortalamanın altındaki çocukları göz önünde tutmaları çok önemlidir. DEHB'li çocuklarla başa çıkabilmesi için öğretmenlerin olumlu ve gerçekçi akademik beklentiye, sıkı bir gözlem ve denetim becerisine, tutarlı, sabırlı ve esprili bir kişilik yapısına, işbirliğine yatkınlığa sahip olması gerekir. Öğretmen bu çocukların ihtiyaçlarını tanıyacak ve bu çocuklara uygun eğitim verecek şekilde eğitilmemişse kendini yetiştirme fırsatları aramalıdır. Aksi takdirde sınıfta bir sinir savaşı yaşanır. Bazen dürtüsel davranışları nedeniyle DEHB'li çocuklar normal çocukların devam ettiği sınıflarda tutulmak istenmez. Alt özel sınıflara gönderilmeleri için anne babalara önerilerde bulunulur. Oysa IQ düzeyi normal olduğu halde dürtüsel ve hiperaktif davranışları nedeniyle bir çocuğun alt özel sınıfa gönderilmesi son derece sakıncalıdır. Aile ya da öğretmen bunu bir çözümmüş gibi görebilir. Ancak normal IQ'ya sahip DEHB'li çocuklar bu tür sınıflarda zihinsel açıdan kapasitelerinin çok daha altında performans göstermeye başlarlar. Okul değiştirme seçeneği de saklı kalmak kaydıyla sınıf ya da öğretmen değiştirmek o an için daha iyi bir çözüm olabilir. Normal sınıfta kalabilmesi için neler gerektiği ve sonuçlarının neler olabileceği aile ve çocukla tartışılmalı, uzman görüşü alınmalıdır. Öğretmen, öğrencisi ilaç tedavisine başladığında ilacın etkileri konusunda bilinçli bir gözlemci olmalıdır. Bunların dışında belli konularda öğretmenin yapabileceği bazı çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. Ayrım sonu, sayfa 214.